Ayrım 5. Peter Pan Sendromu. Dr. Dan Kelly. Sayfa 45. Stephen. Stephen Jolly soyadının çağrıştırdığının aksine hiç de neşeli değildi. Terbiyesiz ve kabaydı, sivri dilliydi ve insanın tüylerini diken diken eden bir yaratılışa sahipti. Korkunç iki yaş dönemine dalmış ve orada 10 yıl kalmış bir çocuktu. Stephen'dan daha küstah çocuklar mutlaka vardır ama ben anımsamıyorum. Stephen'ın öyküsünü sıklıkla Peter Pan sendromunun bir parçası olan öfkenin gelişimsel tarihçesini anlamanız için anlatıyorum. Stephen'ın anne babasının oğullarının küstahlığına alışmaları uzun yıllar almış olmalı. Bu kadar duygusal istismara katlanmış olmalarının başka bir açıklaması olamaz. Sharon ve Joe Jolly, Stephen'ın bana okuldaki başarısında bir düşüş olduğunu dile getirdiler. Evde uyum sağlama konusunda her zaman sorunu olmuştu. Bu göz ardı etmeyi öğrendikleri bir olguydu. Ne var ki öğretmenleri ciddi kaygılar dile getirdikleri zaman anne babası artık Stephen'ın sorunlarını göz ardı etmekten farklı bir şey yapma zamanının geldiğini anladılar. Komşularının neler söyleyeceklerinden endişe duymayı bırakıp oğlunun denetiminden çıktığını ilk kabul eden Bayan Jolly oldu. Stephen beden eğitimi dışındaki tüm derslerden sınıfta kalmıştı. Öğretmene küstahça laflar etmekten diğer çocuklara vurmaya kadar uzanan suçlardan dolayı düzenli olarak sınıftan atılıyordu. Öğretmen Stephen'ı cezalandırmaya çalıştığında ona meydan okuyordu. "Söylediklerinizi yapmak zorunda değilim, sen benim annem değilsin." Müdürle yüzleşmeler de aynı şekilde son buluyordu. "Babam beni böyle tehdit etmenden hiç hoşlanmayacak." Eğitmenlerin neden daha erken bir adım atmadıklarını düşünerek bayağı zaman geçirdim. Onlar korkuyorlardı. Stephen'ın tavrı onları köşeye sıkıştırmıştı. Şöyle akıl yürütüyorlardı. Stephen okulda bu kadar haşarı olduğuna göre anne babası bunu biliyor olmalı. Ama onu durdurmak için bir şey yapmıyorlar. Olay çıkarırsak hırslarını bizden alabilirler. Bürokratların eğitimde sertleşme yaklaşımından ne kadar korktukları göz önüne alındığında, müdürün ve öğretmenin nasıl olsa hoşlanmadıkları bir çocuğa destek olarak işlerini tehlikeye atmamaları anlamlıydı. Okuldaki görevlilerin bir adım atmaları Bayan Jolly'e de aynını yapma cesaretini verdi. Stephen'ın büyük saygısızlığı ve sorumsuzluğuna belirli örnekler vermekte zorlandı. Ondan bütün ayrıntıları anlatmasını istediğimde sanki zihni boşalıyordu. Stephen'ın tuhaflıklarının yarattığı acılardan ötürü duygularının çevresine koruyucu bir bariyer çektiğini öğrendim. Bu bariyer onu başarısızlık duygularından kurtarmış ama aynı zamanda da değişiklik yapma gereğine de duyarsızlaşmıştı. Bayan Jolly acı dolu anıları hatırlamaya çabalarken Bay Jolly soğuk duruyordu. Karısı gerçekle yüzleşmeye çalıştıkça Stephen'ın babası inkar etmekte ısrarlı davranıyordu. Bay Jolly kıyafeti kadar iyi hazırlanmış olan konuşmasında "Stephen sadece son birkaç aydır gerçekten kötü oldu" diyordu. Bayan Jolly düşmanlığını ve düş kırıklığını saklamaya çalışıyordu. "Joe tatlım, olayların ne kadar kötü olduğunu gerçekten fark etmedin galiba. Stephen son birkaç yıldır sürekli bir inişte. İkinci sınıf öğretmeninin ne kadar kaygılı olduğunu hatırlamıyor musun?" Joe kaşlarını kaldırdı, dudaklarını büzdü ve içini çekti. Üçüncü kulağımla dile getirilmeyen yorumu duydum. "Sen öyle diyorsan öyledir." Evlilik danışmanlığına başlama dürtüsüne karşı koydum. Bunun işe yaramayacağını biliyordum. Bay Jolly anlamlı bütün soruları inkar etmeyi sürdürürken karısı oğluna yardım etmek için uğraşmaya dalmış olacaktı. Ama bu gergin konuşmanın içinden de bir cevher çıkmıştı. Bayan Jolly Stephen'ın küstahlığının tipik bir örneğini anımsadı. Önceki pazar Jolly ailesinin üç ferdi kiliseden çıktıktan sonra oturdukları yerdeki bir restoranda geç bir kahvaltı ettiler. Stephen uzun süre başının etini yedikten sonra Bayan Jolly eve giderken markete uğradıklarında Stephen'ın kendine bir şey almasını kabul etti. Markete girerlerken Stephen "bir paket şeker alacağım, çıkış geçitinde sizi bulurum" diye kabaca bildirdi. Annesi hafiften karşı çıkıp "bu seferlik şeker yerine elma alsan bence daha iyi olur" dedi. Stephen'ın küstah tavrı denetimi ele aldı. "İstediğim bir şeyi alabileceğimi söyledim. Ben şeker istiyorum. Elma istemiyorum. Bu çok aptalca. Şeker alacağım." Bayan Jolly otoritesini göstermeye çalıştı. "Stephen, bu sefer şeker yok" dedim. "Git ve kendine büyük, sulu bir elma al." Her zamanki gibi hayır cevabı Stephen'ın kötü yönünü ortaya çıkardı. "Bu gerçekten aptalca. İstediğim şeyi seçebilecek kadar büyüğüm ve şeker istiyorum." Sesi bağırtı düzeyine çıkmıştı ve tüm diğer müşteriler kavgacı bir çocuğun annesini mahvedişini izliyorlardı. Sharon Jolly oğlunun saygısızlığından ve bunların topluluk önünde olmasının verdiği utançtan sendeliyordu. Stevens'a vazgeçmiyordu. "Böyle aptalca davranacaksan ben de eve yürüyerek giderim," dedi ve kapıya yöneldi. Bayan Jolly baskıya dayanamadı. "Eve yürüyerek gidemezsin. Dışarısı çok soğuk ve kar yağıyor. Hasta olursan yarın okula gidemezsin." Steven'ın son darbesi bu kadar küçük bir çocuktan duyduğum en terbiyesizce cevaptı. "Bana karşı iyi davranıyormuş numarası yapma anne. Şeker almama izin vermiyorsun ve eğer hasta olursan bu senin yüzünden olacak." Bayan Jolly oğlunun arkasından gitti ve onu kapıda yakaladı. Telaş içindeydi, kibar olması ve içeri girmesi için ona yalvardı. Steven annesinin sözüne uymadan önce şeker isteğini kabul etmesi şartını koştu. Bayan Jolly bu şartı kabul etti ve olay başladığı gibi aniden son buldu. Bir çocuğun nasıl bu kadar terbiyesiz olabildiğini düşünüyorsanız, Steven'ın içten içe inanılmaz ölçüde acı çektiğini bilmelisiniz. Steven haftada 2-3 gece korkunç kabuslar görüyor ve çığlık atarak uyanıyordu. Anımsadığı kadarıyla onu yemek isteyen çirkin canavarlar hiç acımadan onu kovalayıp duruyorlardı. Geçici olarak Steven'ın kendi küstahlığının kurbanı olduğu sonucuna varmak için uzun uzadıya bir rüya çözümlemesi yapmaya gerek yok. Steven otoriteyi temsil eden kişilere canavarca davranışlarla saldırarak sorumluluktan kaçtı. Sorumsuzluğu büyüdükçe canavar da büyüdü. Sorumluluk duygusu olmadığı için benlik saygısı düşüktü ve özgüveni de azdı. Bu onu yaratmış olduğu canavarın saldırılarına karşı kırılganlaştırdı ve şimdi de canavar onun efendisi olmak üzereydi. Steven Jolly'nin küstahlığı sorumsuzluğunu artırdı. Yanlış şekilde düşmanlıkla görevlerden kurtulunabildiğini algılayarak hızla bir duygusal şantaj uzmanı haline geliyordu. Peter Pan sendromu kurbanlarında sık sık görülen bir özelliği geliştiriyordu. Bu kurbanları sevmek zor, onlardan nefret etmek kolaydı. Steven'ın öyküsünde ironik bir dönüş var. Steven 7 yaşındayken annesi tavırlarından kaygılandığı için onu bir çocuk psikiyatrına götürmüştü. Psikiyatr, "Steven'ı disipline etmeyin çünkü bir kızgınlık ve düşmanlık dayanağı oluşturmanız riski var," demişti. Bayan Jolly psikiyatrın önerisine uydu. 5 yıl sonra ise koskocaman bir kızgınlık ve düşmanlık dayanağı oluşturmuş bir çocukla karşılaştı. Billy. Steven Jolly'nin sergilediği gibi nefret uyandıran bir küstahlıkla çok fazla anne baba karşılaşmaz. Çoğu çocukta küstahlık cevap verme ve tartışmaya eğilim haline alır. Çocuk erkek olma mücadelesi verirken ne ölçüde olursa olsun biraz saldırganlık beklenmelidir. Ricky saldırgan ama meleksi bir görünüş kullanıyordu. Steven ise sadece açık biçimde saldırgandı. Billy Winters çocukların isyanı kadar eski harika bir teknik kullandı. Hiçbir şey yapmadı. Sadece olduğu yerde durdu ve performansının iyi olmaması konusundaki sorulara deposunda bulunan 3 cevaptan birini verdi. "Duymadım, unuttum, görmedim." Bunlar Billy'nin sorumluluktan kaçma yeteneğinin anahtarıydılar. Billy sağır, aptal ve kör numarası yapıyordu. Ben aileyle karşılaşana kadar Billy'nin bahaneleri o kadar alışıldık olmuştu ki Billy zarar görmeye başlamıştı. Sınıfta sıklıkla yönergeleri duymuyordu, kovalamaca oynarken yola fırlıyordu ve sırf unutkanlıktan kişisel eşyalarını, şapka, eldiven, tenis raketi gibi kaybediyordu. Anne ve baba Winter oğullarının sağır, aptal, kör tavrından bıkmışlardı. Billy'nin kötü alışkanlıklarını kırması için akıllarına gelen her yolu denemişlerdi. Hatta onun dikkatini çekmek için çabalarında tehlikeli uçlara kadar gitmişlerdi. Ama hiçbir şey işe yaramıyordu. Bence başarısız olmalarının nedeni Billy ile sorumlu olması için konuşmalarıydı. Peg ve John Winter tek oğullarını çok seven, eğitimli, akıllı insanlardı. Peg çocuk yetiştirme ile ilgili yazıları tutkuyla okuyor ve önemli noktaları kocasıyla paylaşıyordu. John, müsamahakar ve destekleyici yaklaşımın vurgulanmasından etkilenmiyor, babasının ve büyük babasının sert yaklaşımını yeğliyordu. Billy'nin anne babasının onun kolay etkilenmeyen kayıtsızlığıyla baş etmek için kullandıkları yöntemler annenin ne pahasına olursa olsun konuş ve babanın yaparsan yaparsın yoksa yaklaşımlarıydı. Billy sağır, aptal, kör gösterilerini yaparken 3 mesaj alıyordu. Annesi yanındayken "annemi üzüyorum" mesajını duyuyordu. Babasıyla karşı karşıya kaldığında aldığı mesaj "babamı deli ediyorum"du. Her iki ebeveynle de ilgi durumlardaysa "annemle babamın kavga etmelerine neden oluyorum" fikrine kapılıyordu. Tipik karşılaşmalardan 3 kısa alıntı veriyorum. Bayan Winters Billy'yi mutfak masasına oturtuyor ve iletişim seansına başlıyordu. "Okuldan geldikten sonra yapmam gereken işler olduğunu biliyorsun değil mi Billy?" "Hı hı. Ve ben sana neleri yapmanı istediğimi anlatan notlar bırakıyorum değil mi?" "Hı hı." "Öyleyse neden onları yapmıyorsun Billy?" Pek oğluna kızdığı için kendini suçlu hissediyordu. "Sen ev işlerine yardım etmediğin zaman ne kadar incindiğimi bilmiyor musun?" Billy en iyi bahanesini öne sürüyordu. "Notları her zaman görmüyorum." Pek parlamamaya özen gösteriyordu. "Her seferinde bunu söylüyorsun ama bu kendimi daha iyi hissetmemi sağlamıyor. Lütfen içinde neler olduğunu bana söyle, lütfen." Billy'nin cevabı tartışmalarının döngüsünü tamamlıyordu. "Bilmiyorum." Tahmin edebileceğiniz gibi bu konuşma her gün tekrarlandığı halde bir yere varmıyordu ve babanın sert yaklaşımı da işe yaramıyordu. Billy'nin bir şeyleri kaybetme eğilimi babasını çileden çıkarıyordu. "Parayı sokaktan topladığımı düşünüyor olmalısın ya da belki hiç düşünmüyorsun. Senin sorunun ne Billy?" Gözü korkan Billy hemen ağlamaklı bir sesle cevap veriyordu. "Bilmiyorum, unutuyorum işte." "Unutuyor musun? Kahretsin. Sana aldığım bütün güzel şeyleri kaybediyorsun." Babasının hışmına uğrayan Billy tipik olarak suratını asıyor ve hiçbir şey söylemiyordu. "Bana cevap ver evlat. Neden beni deli etmek istediğini bilmek istiyorum." "Bilmiyorum." Babanın aşırı zorlaması ve düşmanlığı annenin küstah ilgisi kadar etkisiz kalıyordu. Her iki durumda da Billy köşeye sıkıştırıldığını hissediyor ve standart ifadesi "bilmiyorum"u kullanıyordu. Karşılaşmada her iki ebeveyn de olduğu zaman her yanda kıvılcımlar uçuşuyordu. Genellikle baba birdenbire öfkelenerek çekişmeyi başlatıyordu. "Kahretsin Billy, bu ay 3. defadır ödevini kaybediyorsun. Artık bu bahaneyi kabul etmek istemiyorum. Eğer kendine bir çeki düzen vermezsen seni bir bebekmişsin gibi dövmek zorunda kalacağım." Anne babanın darbesini hafifletmeye çabalarken Billy sessiz ve hareketsiz kalıyordu. "Billy, bize neden hatırlamakta güçlük çektiğini açıkla. Seni rahatsız eden bir şeyi bize söyle." Billy'nin bu soruyu cevaplamasına gerek yoktu. Bunu babası yapıyordu. "Hadi pek, Billy'nin babasına yiyeceği bir iki şaplağın düzeltemeyeceği bir sorunu yok." Bu yorumla birlikte ilgi kaçınılmaz olarak Billy'den kopuyor, Peg ve John uzun bir tartışmaya giriyorlardı. Her zaman aynı şey oluyordu. Peg Billy'nin bir tür zihinsel sorun nedeniyle sorumsuz olduğu fikrini savunurken John sertlikten yana tavır alıyordu. Bu arada Billy dışarıda kalıyor, anne babasının kavga etmelerine kendisine sebep olduğuna inanıyordu. Billy hiçbir zaman sağır, aptal, kör tavrından sorumlu tutulmuyordu. Billy'nin bir yandan sorumluluktan kaçmayı öğrenirken diğer yandan da ailede olumsuz bir etki yarattığı fikrine kapılması için her türlü neden vardı. Billy sağır, aptal ve kör olmakla kalmayıp anne babasını bu kadar üzdüğü için kendini kötü bir çocuk olarak da düşünüyordu. Anne ve babanın aşırıya kaçan önlemleri ters tepiyordu. Sam. Herkes Sam'i seviyordu. İyi çocuk Sam. Komşular kaçan bir ev hayvanını yakalaması için Sam'e güvenebilirlerdi. Kilisedeki hanımlar onun bütün cemaat içinde en tatlı çocuk olduğunu söylüyorlardı. Parktaki önderleri daha küçük çocuklarla ilgilenirken önderliği, kibarlığı ve sabrı nedeniyle onu övüyordu. Hatta okul müdürü bile zaman zaman kabadayılık yapsa da 12 yaşındaki çocuğun hoşnut edici kişiliğinden övgüyle söz ediyordu. Ancak büyük bir sorun vardı. Sam'in evin içinde de dışında da çalışkan bir insan olan annesi bu insanların kimden söz ettiklerini bilmiyordu. Kendi kendine "bu benim Sam'im olamaz" diye düşünüyordu. Elbette o tatlı, iyi huylu bir çocuk ama o en ufak bir şeyi yaptırmak için bile dizlerimin üzerine çöküp yalvarmam gerekiyor. İyi huylu Sam'in öyküsü pek çok PPS kurbanının öyküsünün tipik bir örneğidir. Bunlar küstah, melek gibi veya kolay etkilenemeyen insanlar değillerdir. Özellikle terbiyesiz veya başkalarını yönlendiren kişiler de değildir. Aslında yaşlarına göre sosyal ilişki becerileri oldukça iyidir. Yardıma gereksinimi olan birine ilk yardım eli uzatan onlardır. Birine yardım etmek için kişisel güvenliklerini bile tehlikeye atarlar. Ancak ucunda ölüm yoksa evdeki işlere yardım etmek için kıllarını bile kıpırdatmazlar. Başkalarına yardım etmeye bu kadar istekli bir çocuk nasıl olur da evde bu kadar sorumsuz olur? Bu tutarsızlığa bir anlam kazandırmanın en kolay yolu 12 yaşındaki Sam Collar üzerinde tamamladığım psikolojik çalışmayı özetlemek olacak. Sam'in sorumsuzluk tarzı en tehlikelisidir. Çünkü çocukların bu tarza yakalanmaları çok kolaydır ve yardım edilmezse bu Peter Pan sendromunun değişmez bir temel taşı haline gelir. Sam 12, 9 ve 7 yaşlarındaki 3 erkek çocuğun en büyükleriydi. Bir devlet ilköğretim okulunda 6. sınıfta okuyordu ve çok çalışmasına gerek kalmadan B ortalama tutturmuştu. Öğretmen Sam'in çok sevimli olduğunu ama zaman zaman sınıfın fırlaması gibi davrandığını söylüyordu. Bir keresinde yaramazlık yaptığı için Sam'i sınıftan attığında onu kapıdan çıkarken kendisine fahişe dediğini duymuştu. Sam'in bu şekilde konuşması onu hayrete düşürmüştü. Bu iyi huylu Sam'in kişiliğine hiç uymayan bir şeydi. Aslında değildi. Sam sinirli bir genç adamdı. Sam'in kızgınlığı pek çok kaynaktan çıkıyordu. Bedeni değişiyordu ve çocuksu dış görünüşünden yeni taleplerde bulunuyordu. Bağımsızlığı keşfediyor ama bağımlı bir durumda yaşıyordu. Aşırı koruyucu annesinden uzaklaşmak istiyordu. Bu doğal bir durum olmakla beraber onda biraz suçluluk uyandırıyordu. Bu duygular ergenliğin başları için normaldir ve geçer. Ama zararsız olmayan ve Sam'in başına dert açabilecek bir kızgınlık kaynağı vardı. Sam babası tarafından sevilmediğini hissediyordu. Sam'in babası bir işkolikti. Karısına çok az, Sam'e daha da az zaman ayırıyordu. Sam babasının sevgisini kazanma girişiminde yaşlı bir adamın tüm şevki ve yeni yürümeye başlamış bir bebeğin tüm etkinliğiyle bir yetişkin rolüne büründü. Sam'in ümitsizce babasının sevgisine gereksinimi vardı ama onu hiç alamıyordu. Böylece arayışını, eylemlerinin insanların babasına büyük oğlunun ne kadar harika olduğunu söylemelerini sağlayacağını umduğu yetişkin dünyasına taşıdı. Sam yetişkinlerin babasına onun ne kadar harika olduğunu söyledikleri zaman bunu yapıyorlardı. Babasının uzanıp ona sarılacağını, o bunu yapmıyordu, tahmin ediyordu. Başarısızlıkla karşılaştığı zaman daha fazla çabalaması gerektiği sonucuna varıyordu. Böylece babası onu ne kadar göz ardı ederse Sam de diğer insanları memnun ederek onun sevgisini kazanmak için o kadar çok çalışıyordu. Sam çok büyük bir çalışma baskısı altında eziliyordu. Bu onu gerginleştiriyordu. Sürekli olarak babasının kendisini kötü görmesinden endişe ediyordu. Bu onu asabileştiriyor ve korkutuyordu. Zorundayım, mecburum, meliyim, malıyımlar onu yiyip bitiriyordu. Bu da onu kızdırıyordu. Bu atlı karınca da Sam'i tek rahatlatan evde isyan etmekti. Sevgisinden emin olduğu annesi isyanının hedefi haline geliyordu. Eğer Sam bu tavrı sözlere dökebilseydi, ona kötü davransam bile annem beni sever derdi. Sam'in zorba sorumsuzluğunu haklı çıkarma girişiminin bir parçası da babasının izinden gitmesiydi. Babama benzersem babam beni sever diye düşünüyordu. Ne yazık ki babası ev işlerini kadının yapması gerektiği yönündeki şovanist fikre derinden inanıyordu. Sam bunu hiç söylemiyordu ama buna inanır gibi davranıyordu. Unuttuysanız anımsatayım, iyi huylu Sam'in sorumsuz olmasının bir diğer nedeni de onun bir çocuk olmasıydı. 12 yaşındaydı ve bu yaştaki her normal çocuk gibi o da büyümemek için her şeyi yapıyordu. Ama olayların bu normal gidişatında bir dengesizlik vardı. Bu bana iyi huylu Sam'de bir sorun olduğuna ilişkin ipucu verdi. Sam kendisi için fazla iyiydi. Hoşnut etmek için çok fazla uğraşıyordu. Bu beni bu iyiliğin arkasındaki bulutu araştırmaya itti. Sam'in davranışının yanıltıcı olduğunu fark ettim. Dış görünüşünün aksine Sam sorumluluğu öğrenmiyordu. Sorumlu tavırlarının arkasında çok büyük güvensizlik duyguları vardı. Diğerlerinin gözünde yücelerek bu duygularını geçici olarak yatıştırıyordu. Söylememe gerek yok sanırım. Bu kısır döngü boyunca duygusal bir birikim oluşmuştu. Sam kendisini babasına yabancılaşmış hissediyor ve bu sorunu çözeceğini umarak sosyal onay almak için çalışmaya zorlanıyordu. Ama bu sorunu derinleştirmekten başka işe yaramıyordu. Daha fazla çalışıyor, sürekli sorumluluğa karşı kaba bir nefret duyuyordu. Sorumluluğun yapmacık bir şey, insanların onay görmek için uyguladıkları bir şey olduğu fikrini geliştiriyordu. Sonuç olarak sorumluluk duygusunu asla içselleştiremiyordu. Sammy ve ailesini gördükten sonra Peter Pan sendromunun temel taşlarından biri sıkıca yerine oturdu. Eğilimi tersine çevirmek bir aile sorunuydu. İyi huylu Sam ve diğer 3 çocuğun sorunlarına yaklaşımımı 12. kısımda anlatacağım. 5. ayrımın sonu, sayfa 54.